Ayrım 8.
Bir çığlıkla kendime geldim. Dünyada hiçbir insanın çekmediği bir acıyı hissediyor gibiydi. İnsan çığlığı değildi hançeresinden çıkan. Elimdeki lambayı deliğe doğru kaldırdım. Titrek sarı ışıklı içeriği görmeye çalıştım. Bir kuyunun dibinde fırlamış iki göz bana bakıyordu. Delirmiş birinin gözleriydi bunlar. Padişah korkudan tir tir titriyordu. Biraz yatışınca o diyerek oğlumu anlatıyorsun dedi. O padişah olduğu için benim öldürülmem gerekiyor. Madem ki iki ben bir arada olmaz, padişahım dedim. Mevlana Hazretleri bunu Allah için yazıyor. O dediği Allahu Teala, onun benliğinde bütünleşmeyi anlatıyor. Padişah kısılmış sesiyle hayır diyordu. Sen de beni kandırıyorsun. Oysa oğulcuğum benim belimden inmedi mi? Doğduğu zaman benim kucağıma vermediler mi? Küçücük bir bebekken öldürse miydim? Ama ben onu büyüttüm, besledim, korudum. Oğulcuğum diye sevdim. Şimdi onun yüzünden beni nasıl öldürürsünüz? Aslında Mevlana'nın sözlerini yanlış yorumlamıştı. Ama düşündüğü şey doğruydu. İki halife, iki padişah bir arada yaşayamazdı. Lala, benim senden başka kimsem yok dedi. Halbuki ben Lalası değildim. Lala sadrazamlara hitap şekliydi. Çaresizlikten ben kölesine Lala demeye başlamıştı. O zaman ömrünün ilk bölümünü kafes arkasında cellat bekleyerek geçirmiş, oğlum yaşındaki bu çocuğa karşı içimden bir acıma duygusu yükseldi. Zavallı, şimdi de aynı celladın kemendini bekliyordu. Padişahlığının ona kazandıracağı tek ödül sıradan bir urganla değil, ibrişim kordonla boğulmak olacaktı. Üzülme oğlum dedim, Allah'ın dediği olur. Bir padişaha ilk defa oğlum diyordum ve bundan ikimiz de garip bir huzur duyuyorduk. Gülbedenin hazin sonunu düşünmeme rağmen padişaha öfkelenemiyordum. Duyduğum derin merhamet ona kızmamı engelleyen lahür bir şal gibi her şeyi örtmüştü. Lala dediğini duydum. Sana bir sır vereceğim. Hayrola padişahım dedim. Beni buraya kapattıkları günden beri her gece rüyamda atalarımdan Mustafa'yı görüyorum. Mekanı cennet olsun. Her gece rüyama girip bana elini uzatıyor ve ben onun kutlu elini öpmeye korkuyorum. Çünkü sakalında kan var. Ağzının kenarından sızmış bir kan sakalını kıpkızıl ıslatıyor. O kanın ışıltısını görünce atamın elini öpmeye korkuyorum. Allah hayırlara getirsin padişahım diyorum. Osmanlı tahtından geçmiş birçok Mustafa'yı hatırlayarak hangi atanız bu diye soruyorum. Şehzade Mustafa diyor. Büyük atam Süleyman Han'ın oğlu. Her gece rüyama girdiği yetmiyormuş gibi gündüzleri de aklıma takılıyor. Hep onu düşünüyorum. Ve ruhunun selamete kavuşması için Kur'an-ı Kerim okuyorum. O zaman Süleyman Han'ın karısı Hürrem'in aklını uyarak boğdurduğu Şehzade Mustafa'dan söz ettiğini anlıyorum. Padişahın 100 yıl önce geçmiş bir olayı düşünmesine anlam veremiyorum. O Mustafa ki Yeniçeri'nin ve bütün imparatorluk mülkünün sevgilisiydi. Süleyman Han'ın en büyük oğluydu ve ondan sonra Osmanlı tahtına oturacağını hiçbir kuşku yoktu. Padişah, Şehzade yüreğime öylesine yerleşti ki Süleyman Han atamdan da Hürrem'den de nefret eder oldum diyor. Süleyman Han karısının aklını uyarak aslan gibi oğlunu karargahına çağırıp 7 dilsiz cellata boğdurttu. Hem de gözü önünde. Hem de dışarıdaki komutanları ve askerleri duymasın diye kat kat kumaşla kaplanmış ses geçirmeyen otağında. Sultanım diyorum. Babasına karşı hiçbir günahı olmayan şehzadenin ölümü herkesin yüreğini dağlamış ama elden ne gelir? Padişah fermanı Allah'ın emridir. Herkesin tevekkülü uyması gerekir. Günahsız şehzadenin babasını görmek için koşa koşa gelmesini düşünüyorum diyor eski padişah. Korkacak hiçbir şeyi yok. Yüreği sevinçle kabarmış. Babasına her şeyi anlatacak, kendisine tuzaklar kurulduğunu, Hürrem ve Rüstem'in Orus'la Sırb'ın babasını kendisine düşman etmek için yalanlar attıklarını anlatacak ama çadıra girer girmez 7 dilsizle karşılaşıyor ve baba diye feryat etmesine rağmen o zalim sultan oğlunu duymamış gibi boğulmasını seyrediyor. Hem de şehzade aslanlar gibi dövüştüğü için güçten düşen dilsizleri işaretleriyle güçlendirerek. Allah'tan dileyim Hürrem adını alan Rus Roxalan'la ona yardım eden sadrazam Sırp Rüstem'i cehenneminde azaplarla inletmesi. Sultanım diyorum, Hürrem Sultan'ın cehennemde yandığını sanmıyorum. Bu sözlerim üzerine eski padişah ağlamasını kesiyor ve neden diye soruyor. O diyorum, Şehzade Mustafa'nın öz anası değildi. Bu işi yaparken kendi öz oğullarının, doğurduğu evlatlarının canını korumak istiyordu. Bir anayı evladını koruduğu için suçlamak yanlıştır. Padişahın karışık zihninin dediklerimi anlamaya yetmediğini görüyor ve ekliyorum. Eğer beklendiği gibi en büyük oğul Şehzade Mustafa Sultan olsaydı, Osmanlı kanunları gereğincilik yapacağı iş kardeşlerini boğdurtmak olacaktı. Hangi ana öz çocuğunun boğulmasını ister? Bu yüzden Hürrem Sultan da doğru olanı yaptı. Kendi oğullarının canını kurtarmak için padişahı kandırıp Şehzade Mustafa'yı öldürttü. Sevgili oğlu sakat bir serçe yavrusu gibi doğmuş olan Cihangir'ini korumak için bunları yapıyordu. Sakat yavrusunu korumak isteyen bir ana suçlanabilir mi? Eski padişah hiç böyle düşünmemiştim diyor ve sonra ekliyor. Ama bu tedbir de Cihangir'i kurtarmaya yetmedi. Evet diyorum. Üvey ağabeyi Mustafa'yı çok seven Cihangir kendisine taht hazırlamak için işlenen bu cinayeti kaldıramadı. Ve üzüntüsünden öldü. Böylece cinayet boşu boşuna işlenmiş oldu. Ve ey benim sultanım demek istiyorum. Senin hanedanının hem kendine hem başkalarına yaptığı zulüm şimdi mi aklına geliyor? İnsanları tavuk gibi boğazlattığın zaman yaklaştırmadığın düşünceler şimdi mi hücum etti aklına? Süleyman Han deden, oğlu Mustafa'yı devlet meselesi için boğdurdu diyelim. Peki arkasından cellat gönderip torununu niye öldürttü? Kocasını yitirmiş acılı ananın elinden yavrusunu hile ile alıp da yağlı kementle boğdurtmaya utanmadı mı? O masum yavrunun ne günahı vardı? Osmanlı sülalesi en büyük kötülüğü kendi kendine yapmadı mı? Bütün bu lanetli sözleri yuttum, söyleyemedim. Padişah ağlıyor. Aslında büyük atası Şehzade Mustafa yerine kendi kaderine yanıyordu. Bana bir oğul gibi sığınmış ve dört elle bu aciz zencinin merhametine sarılmıştı. O zaman onu kurtarmaya, çektiği azabı bitirmeye karar verdim. O bana Şehzade Mustafa'nın hazin hikayesini anlatırken kafamda bir şimşek çakmış ve onu zindandan kurtaracak kesin çareyi bulmuştum. Öyle bir çareydi ki bu, hemen asesler gelecek, kapı baltalarla paramparça edilecek ve Padişah Efendimiz binbir saygıyla yeniden tahtına oturacaktı. Bir kez tahtına oturduktan sonra kendisini bu hale koyanların hepsini cellada verebilir ve türlü işkencelerle intikamını alabilirdi. Ona ihanet etmiş bulunan saray ileri gelenleri bunu bile bile padişahı tahta oturtmakta tereddüt etmeyecekti. Ölümleri pahasına da olsa yapacaklardı bunu. Doğrusu inanılmaz bir buluş yapmış ve imparatorluğun kaderini değiştirecek tılsımlı çareyi keşfetmiştim. Herhalde padişahımız tahtına oturduktan sonra kendisine bu iyiliği yapan ve onu bir idam mahkumuyken imparatorluğa kavuşturan kolunu unutmayacaktı. Deliye doğru eğilerek, efendimiz dedim, sizi buradan çıkarıp tahta oturacak olan kesin çareyi biliyorum. Heyecandan sesim kısılmıştı. Zor konuşuyordum. Yüreğim sanki göğsümde değil de boğazımda atmaktaydı. Kulaklarıma kan hücum ettiğini fark ettim. Padişah da heyecanlanmış olmalı ki titreyen bir sesle nedir diye sordu. Tedbirin nedir? Devlet mum dedim. Şu andan sonra artık kendinizi tahtta bilin. Sabırsızlanan padişah, anlat şunu Melun, lafı geveleme diye bağırdı. Oğullarınız dedim, oğullarınız. Sonra da kurduğum planı padişaha anlattım. Osmanlı hanedanında padişahımızın oğullarından başka erkek üye kalmamıştı. Kardeşleri daha önce öldürülmüş olduğu için sülaleden imparator olabilecek hiç kimse yoktu. Bu durumda bu çocuklar zehirlenerek ortadan kaldırılacak olursa Osmanlı hanedanı erkeksiz kalacak ve kural gereği hapisteki padişah çıkarılarak tekrar tahta oturtulacaktı. Çünkü Osmanlı hanedanının sona ermesi ve imparatorluğun bitmesi mümkün değildi. Böyle bir durumda padişahımız tahta oturtulacak ve hemen ondan erkek döl alınmasına çalışılacaktı. Padişahımıza bu hainliği yapanlar bile kurala karşı çıkamayacak ve boyunlarını cellata uzatarak durumu kabul edeceklerdi. Öyle bir plandı ki bu sonucu kesindi. Benim mevkimde birisi için çocukları zehirlemek işten bile değildi. Safiye'nin ve bana bağlı saray hizmetkarının yardımıyla bu işi bir günde bitirebilirdim. Anlattıklarıma öylesine dalmışım ki padişahın sesini neden sonra duyabildim. Sen bana evladımı katletmemi söylüyorsun diye mırıldanıyordu. Evet padişahım dedim. Bütün ecdadınız bunu yaptı. Cennet mekan büyük atanız Fatih Mehmet'in kanunnamesinden bu yana nizam-ı alem için ve devletin bölünmemesi uğruna her baba oğlunu, her ağabeyi kardeşini öldürtmedi mi? Tahta geçen her hükümdar ne kadar erkek akraba varsa cellada vermedi mi? Allah rahmet eylesin, sizin kardeşleriniz de gözünüzün önünde boğulmadı mı? Bu size ulu atalarınızdan bir vasiyettir ve kurtuluşunuzun da tek çaresidir. Padişah inliyordu. Onu inandırmak için dil dökmeye devam ettim. Tarihten örnekler verdim. Geçmiş olayları anlattım. Kendisinin ölümüyle koca imparatorluğun 7 yaşında bir çocuğun elinde telef olup gideceğinden dem vurdum. Sonuçta ya baba ölecekti ya da oğulları. Hem tahta çıktıktan sonra daha çok oğlunuz olur padişahım diye bitirdim sözlerimi. Delikten git diye bir homurtu geldi. Git yarın gel. Aklım karıştı. Oradan uzaklaşırken padişahın önerimi kabul edeceğinden emindim. Bir baba olarak oğulcuklarını acıyordu. Ama imparator olarak yapması gereken şey onların idam fermanını imzalamaktı. Onu böyle acımasız bir karar noktasına getirenler başkalarıydı. Hem ne de olsa benim efendim de Osmanlı sülalesine aitti. Bütün atalarının gittiği yoldan gidecek, oğullarını ne kadar severse sevsin yüreğinin sesini susturarak idam emrini verecekti. Ondan öncekilerin hepsi böyle davranmıştı. Kurtuluş günü. Bütün geceyi eski padişahı tahtına oturmuş bir kul olarak elime geçecek inanılmaz serveti nasıl kullanacağımı hayal etmekle geçirdim. Padişah hayatını, tahtını ve tacını bana borçlu olacaktı. Onu yeniden yaratacak olan kişiydim ben. Dünya tarihine yeni bir yön verecek, Avrupa'nın kaderini değiştirecektim. Beni küçük görmüş, zavallı bir zenci köle olarak aşağılamış olanları düşünüyor, yüksek sesle gülüyordum. Bundan sonra görsünler de bakalım zenci ağayı. Padişahım tahta oturur oturmaz kendisine bu oyun etmiş olan hainleri cezalandıracak, baş üstünde baş bırakmayacaktı. Tam olarak düşünmeye cesaret edemesem de bu cezadan büyük validenin de nasibini alacağı belliydi. Kendi kendime tövbe tövbe diyor ama bir yandan da ne kadar bastırmaya çalışsam, arada bir deyip geçiveren bu düşüncenin ürpertici hazına bırakıyordum kendimi. Zindanda validenin karşısında ezildiğim, başımı taşlara vurduğum günün zilleti aklımdan çıkmıyordu. O anda ayağını başıma koymasını ve çevire çevire iğrenç bir böcek gibi ezmesini, zindanın soğuk taşlarına bulamasını istiyordum. Ama bu benim fedakarlığımdan, saflığımdan ve iyi niyetimden geliyordu. Galiba biraz korkmuştum da. Ne var ki onun beni bu kadar aşağılaması gerekmezdi. Ne de olsa o da Allah'ın ölümlü bir kuluydu, bendi. Padişahım tekrar tahta oturduğunda kendisini kurtaran Habeş ağayı en geniş yetkilerle donatacak, ben ona tek tek kendisine yapılan hainlikleri anlatacaktım. Getirin şu gafilleri diye kükreyecekti benim efendim. Suçlular teker teker getirilecek, sapsarı benizleriyle korku içinde titreşecek, teker teker cellada verileceklerdi. Büyük validenin idamında ise başına dikilecek ve ayağımı o menhus başının üstüne koyarak kimin efendi olduğunu iyice anlamasını sağlayacaktım. Suskunlar mezarlığına gitmeden önceki son anısı bu olacaktı. Belki de padişah beni sadrazam yapar ve böylece tarihteki ilk zenci sadrazam olarak saltanat sürer giderdim. Hayallerimin ulaştığı nokta beni bile korkutmaya başlamıştı. Ertesi günü zor ettim ve deliğin başına gittiğimde padişahın nerede kaldığını azarlamasıyla irkildim. Besbelli ki padişah bir an önce tahta oturmak için sabırsızlanıyordu. Çocuklara bir zarar iliştirmedin değil mi diye sordu. Hayır dedim, sizin emrinizi bekledim, bugün hallederim. Kendi kendine şükrettiğini duydum. Daha sonra da bana seslenerek sakın böyle bir şey yapma dediğini. Önce şaşkınlıktan ne dediğini tam anlayamadığımı sandım. Ya ben aklımı kaçırmıştım ya da o... Bir Osmanlı padişahı nasıl olurdu oğullarının canını tahttan üstün görürdü. Padişah onlar dedi, benim belimden indi, canımın parçaları. Hem çocuk öldürmek nasıl bir şey hiç düşündün mü? Efendimiz diyebildim ama bütün atalarınız, atalarım ne yapmışsa yapmış diye bağırdı. Ben çocuklarımı öldüremem. Aklım almıyordu. Şaşkınlıktan konuşamaz hale gelmiştim. Sinirden tir tir titremeye başladım. Ellerime, ayaklarıma hakim olamıyordum. Hücredeki meczubun aptallığı yüzünden koskoca imparatorluk avuçlarımın arasından kayıp gidiyordu. Bir süre sonra kendi kendine konuşur gibi sen hiç boğulan bir çocuk gördün mü diye mırıldandığını duydum. Çocuğun boynuna oturan ibrişim kordon sıkıştıkça başına geleni kavrayamadan bakan masum ela gözlerin nasıl yuvalarından uğradığını, boğazından çıkan kesik kesik inlemelerin nasıl son bir hırıltıyla dönüştüğünü, havayı döven minik ayaklarının nasıl çırpındığını gördün mü? Hiç böyle bir şey geldi mi başına? O zaman padişahın küçücük bir çocukken gözünün önünde boğulan kardeşlerini seyretmenin korkunç azabından hala kurtulamadığını kavradım. Ömrü boyunca peşini bırakmayan bu görüntü yüreğini saran zehirli sarmaşık gibi ona soluk aldırmamıştı. Atalarım çocukların ölüm emrini verdi ama hiçbiri bir sabiyi, günahsız bir yavruyu öldürmenin ne demek olduğunu bilmedi. Hiçbir atam böyle bir cehennemlik manzarayı seyretmedi. Ben kendi öz çocuklarıma bunu yapamam. Onların narin boynuna ibrişim urgan attıramam. Kendi ölümün pahasına onların canlarını koruyacağım. Çok düşündüm, taşındım. Gece boyunca duvarları tırmalayıp ellerimi kanattım. İnleyip durdum. Kolay mı sanırsın tahtla mezar arasında sallanmak ne demektir bilir misin? Ama şimdi rahatım. Kararım karardır. Zinhar oğullarımın kılına zarar ilişmesin. Son sözüm budur. Bu sözlerden sonra padişahın ayaklarını sürüyerek uzaklaştığını duydum. Benim de aklım karışmıştı doğrusu. Padişaha seslenip çocukların ibrişim kordonla boğulmayacağını, sadece zehirleneceğini söylemek istedim. Seslendim, yalvardım, çırpındım ama bir daha deliğin önüne gelmedi. Artık her şey bitmişti. Elveda imparatorluk, elveda zenginlik hayalleri, elveda intikam. Odama döndüğümde başım dönüyor, midem bulanıyordu. Karma karışık duygular içindeydim. Kafamı toplayıp doğru dürüst düşünemiyordum bile. Sarayın sütunlu yollarına çıktım. Köşklerin arasındaki bahçelerde dolaştım. Saray burnunun eşsiz deniz manzarasını ve engin mavilik üzerinde uçan beyaz martı sürülerini seyretmek bile yüreğimdeki galeyanı bastırmaya yetmiyordu. Bütün iktidar hayallerim yıkılmıştı yıkılmasına ama bir yandan da hücrede yatan adam padişah değil bir baba olarak gözümde büyümüştü. kendini oğullarına feda ediyor ve uzatılmış olan tahtı elinin tersiyle itiyordu. Bu nasıl bir insandı? Bu nasıl bir ruh yüceliğiydi? Doğrusu hiç beklemediğim bu karar karşısında sarsılmıştım. İstanbul her zamanki gibi yine sisli süt beyazlığına gömülmekteydi. Sultan Süleyman Han'ın baş mimarı Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye şaheserinin minarelerine, kubbelerine baktım. Hakan'ın ruhuna Fatiha okudum ve birazdan bu büyük hanın torunu uğruna girişeceğim şeyden ürpererek titredim. Bu yüce gönüllü padişah için bir şeyler yapmam ve onu kurtarmam gerekiyordu. Artık vakit gelmişti. Amacımı gerçekleştirmek için büyük validenin dairesine doğru yürüdüm. Valide Sultan beni merakla karşıladı. Çünkü kapıdaki cariyelerine padişah efendimiz ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğimi bildirmiştim. Samur kürklere bürünmüş olan valide, sinirli, bembeyaz kesilmiş zayıf yüzünde kor gibi yanan gözlerini gözlerime dikmiş konuşmamı bekliyordu. "Sultanım, bir maruzatım var," dedim. Öylece durdu. Bir tek kelime etmeden devam etmemi bekledi. Birkaç gündür şehre ulaklar saldım. Neler olup bittiğini öğrenmeye çalıştım. Sonra kendim de orta camiye gidip kulağımla işitmek istedim. "Neyi?" diye sordu büyük valide. "İstanbul halkı için için kaynıyor sultanım. Bir isyan çıkmak üzere," diyebildim. Valide öne doğru eğildi, eliyle yakamdan tuttu. "Çabuk anlat," diye fısıldadı. "Padişahın haksız yere hapsedildiğinden dem vuruluyor ve onu tekrar tahta geçirmek ihtimali konuşuluyor," dedim. "Tecrübeli babası dururken 7 yaşındaki bir çocuğun hükümdarlığının uygun olmayacağını söylüyorlar. Asker tayfası da buna dahil mi?" "Evet devletlum, en çok onlar bu işin peşinde." Bu sözlerim üzerine Valide Sultan bir süre gözlerini kapattı. Arkasına yaslandı. Düşündü, düşündü. Neden sonra gözlerini açtığında benim orada olmama şaşmış göründü. "Çıkabilirsin ağa," dedi. Artık beni unutmuştu. Aklı yeni sorunlarla ilgiliydi ve ben geri geri çıkarken onun duvara dikili kalmış bakışlarında oğlunun ölüm fermanını okudum. Artık eski padişahı hiç kimse kurtaramazdı. Daha doğrusu ancak öldürerek kurtarabilir ve çektiği azaba bir son verebilirdi. Odama gittim. Orada gah gözyaşı dökerek, gah Kur'an okuyarak sabaha kadar inledim durdum. Padişahın hücresine gidecek yüzüm yoktu. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Bu davranışımla onu kurtarmış oluyordum. Ama ölüm fermanını mühürlemek de bana düşmüştü. Sabah olmak üzereydi. Koca saray yine ölüm sessizliği içindeydi. Sanki kimse nefes almıyordu artık. Köpekler bile havlamıyor, sabah kargaları ötmüyordu. Ayaklarım beni kendiliğinden çinil odaya götürmüş, birden kendimi pencerenin başında buldum. Bir süre ses çıkarmadan durup içeriği dinledim. Hiçbir ses gelmiyordu. Neden sonra bütün cesaretimi toplayarak "Efendimiz!" diye seslendim. Bir hışırtı oldu. Efendimin uyumadan bütün gece beni beklemiş olduğunu anladım. "Efendim," dedim, "siz dünyanın en şanlı sülalesinden gelen büyük bir hükümdarsınız. Yüksek dağların kışı zorlu geçtiği gibi hükümdar hayatları da sıradan insanlarınkine benzemez." Boğuk bir sesle "Anladım ama," dedi, "hükümdarların boyunları da kullarınki gibi bir sıkımlıktır." "Haklısınız padişahım," dedim. "Ölüm ölümdür ama hükümdar ölümü kul ölümüne benzemez. Bu dünyada ölümden kurtulabilen yok. Nice peygamberler, veliler, Harun Reşit, İskender-i Zülkarneyn gibi tacidarlar toprak altında kefen yırttı. Ne var ki herkes kendi derecesine, mevkine ve asaletine göre ölmek zorundadır. Keşke şu anda sen hükümdar olsaydın da ben kulun olarak bunları sana öğütleseydim," dedi ve ağlamaya başladı. Sultan'la diller döktüm. Şanlı ecdadının geçmişini, Fatih atasının Konstantiniyye'yi nasıl zapt ettiğini, imparatorluğun kaç krala boyun eğdirdiğini anlattım durdum ama hepsi nafileydi. Ölümle burun buruna gelen genç adamı bunlar ilgilendirmiyordu bile. O zaman tekrar İstanbul ahalisinden, onu ne kadar sevdiklerinden, tekrar tahta çıkarmak için harekete geçtiklerinden söz edip, "Kullarınız size sonuna kadar bağlı kalacaktır ve ileride büyük bir padişah olarak anılacaksınız sultanım," dedim. "Şehit padişah," diyerek düzeltti. Sonra halk arasında neler konuşulduğunu biraz daha anlatmamı buyurdu. Ona hayal gücümün elverdiği her türlü yalanı söyleyerek bütün evlerde onun için dua edildiğini, camilerde onun kurtuluşu için mevlidler okutulduğunu, halkın şimdiden onu bir ermiş padişah gibi gördüğünü anlatmaya koyuldum. Dünyanın büyük kralları, düşmanları da olsa böyle bir padişaha karşı savaşmaktan şeref duyduklarını belirtiyorlardı. Tarihe kahraman ve şefkatli bir padişah olarak geçecekti. Bunun üzerine o kemikli elin yine delikten dışarı uzandığını gördüm. Elimi tuttu, içeri doğru çekti ve ömrüm boyunca inanamayacağım bir şey yaparak benim yaşlı ve siyah elimi öptü padişah. Dondum kaldım. "Sağ ol Lala," dedi. "Allah sana metanet versin yavrum," dedim. elimi geri çektiğimde gözyaşlarından sırılsıklama olduğunu gördüm. Yüreğim parçalanarak oradan uzaklaşıp odama gittim. Rahlenin karşısına çöküp ömrüm boyunca hiç anlamadığım, ancak son demlerinde yüce ruhunu tanıma olanağı bulduğum bu ermiş padişah için Kur'an okumaya başladım. Derken mübarek şafak açıldı ve şehrin minarelerinden sabah ezanı okuyan müezzinlerin sesleri duyuldu. Abdest alıp sabah namazımı kıldım. Secdeye baş koyarken bile aklım namazda değil, padişahın hücresindeydi. Yüreğim pırpır ediyordu. Kulağımı kabartmış, dışarıdan gelecek en ufak bir sesi dinliyordum. Böylece bir saat daha bekledim ve hafif içim geçer gibi olduğu zaman taş duvarlara sürünen kumaşların ve hafif ayak seslerinin farkına vardım. Demek ki vakit tamamdı. Bir süre dışarı çıkmaya cesaret edemedim. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyor, odanın içinde çırpınıp duruyordum. Birden o sessizlikte küt diye bir ses duyuldu. Padişahın kapatıldığı hücrenin kapısı baltalarla parçalanıyor olmalıydı. Bu korkunç sesler saray duvarlarını zangır zangır titretirken fırlayıp hücrenin önüne koştum. Çinili odanın önüne toplanmış olanların benizleri sapsarıydı. Şeyhülislam ve vezirler iki asesin baltalarla kapıyı yıkmasını izliyorlardı. İçeriden hiçbir ses gelmediği dikkatimi çekti. Çingene cellat yamaklarıyla birlikte tir tir titriyor, elindeki ibrişim kordonu ne yapacağını bilemiyordu. Her an oradan kaçmak ister gibiydi. Kapı devrildi ve içerinin kandil yanan loşluğunda bir an hiç kimse görünmedi. Vezirler kapıya doğru bir adım atıp "Efendimiz" diye fısıldadılar.